Kalbi Hayat. Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programı başlıyor.
Hayırlı günler muhterem dinleyenlerim. Kendi öz benliğimize doğru, kendi hakikatimize doğru yolculuk diyebileceğimiz, kalbimizi tanıma, kalbin farkında olma ve ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında Kalbi Hayat programının bizim aynı zamanda kulluk hayatımızla doğrudan ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bugün sizlerle sufilerin kalp anlayışı, kalbe yaklaşımları, tasavvufta gönül kültürü üzerinde inşallah hasbihal etmiş olacağız. Esasen İslam düşünce tarihinde kalple ilgili en geniş değerlendirmeler sufiler tarafından yapılmıştır desek hakikati itiraf etmiş oluruz. Adeta ehli tasavvufun, ehlullahın ihtisas alanı kalp olmuştur. Tasavvuf fıkhı batındır derler. Fıkhul kalp de denir. Yani kalp fıkhı. Ne demek kalp fıkhı? Hem kalbi anlamak hem de kalbe dair hükümleri bilmek, gereğini ifa etmek demek. Tasavvuf bu anlamda öncelikle için imarıdır. Yani özümüzün imarıdır. Özümüzün ihyası ve inşasıdır. Öz diye ifade ettiğimiz o gönül dünyamızın mamur hale getirilmesidir. Nitekim seyri sülük sürecini, yani insanın manevi gelişim sürecini ifade eden cümlelerden bir tanesi de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi sürecidir denilmiştir. Yani nefsi arıtmak ve gelişmek, kalbi de saflaştırmak, kalbi ona ait olmayan, ona yakışmayan her türlü kötü inanç, yanlış inanç, batıl inanç, efendim menfi, olumsuz duygular ve idraklerden arındırmak demek. İşte tasavvuf konuyu merkeze alınca hemen hemen bütün sufilerin kalple ilgili sözleri olmuş, tanımları olmuş ve onun hakkında bizlere gerek nesir halinde düz yazı olarak, gerek nazım, şiir şeklinde nice nice efendim bir sermaye akmış gelmiştir ehli tasavvuftan. Tabii öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki tasavvufi düşünce geleneği de diğer İslami ilimlerde olduğu gibi Kur'an ve sünnetten yola çıkar. Yani onların yegane kaynakları öncelikle Kur'an ve sünnettir. Bu bakımdan sufilerin kalbe yaklaşımıyla diğer alimlerin konuyla ilgili görüşlerinde çok büyük farklar vardır demek mümkün değil. Belki sufilerin konuyla ilgili daha detay, daha derin değerlendirmelerin olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle ilk dönem sufilerin eserlerinde efendim kalple ilgili beyanatlarla normal alimlerimizin eserlerindeki açıklamalar birbirine çok çok yakındır. Ancak zamanla her ilim dalında ihtisas söz konusu olduğu gibi biraz daha konu daha detaylı ele alındığı gibi tasavvufta da kalp konusu asırlar içerisindeki oluşan tecrübe birikiminden, ilmi birikimden istifadeyle daha derinlikli tahlillere doğru yönelmiştir diyebiliriz. Esasen tasavvuf alanında belki kalbi ele almak bir bütün halinde üzerinde birçok doktora düzeyinde çalışmanın yapılması gereken bir konudur. diye bir çerçeve bile çizilebilir. Ancak maalesef ülkemizde böyle bir tasavvufa dair, tasavvuftaki kalp anlayışına dair bir doktora düzeyinde bir çalışma henüz yapılmamıştır. Umarım inşallah efendim tasavvuf hocalarımız, araştırmacılarımız konuya daha yakın eğilirler de biz de onlar sayesinde tasavvufta kalbin buğutlarını, çerçevesini daha güzel bir şekilde kavramış oluruz. Muhterem dinleyenlerim, mutasavvufların kalple ilgili beyanlarını iki kısımda değerlendirmek mümkün. Birincisi, insanın mahiyeti ve değeri bakımından kalbin hakikati ve önemi, diğeri ise nefs terbiyesi açısından kalbin tasfiyesi ve güzel amellerle müzeyyen hale getirilmesidir. Kalbin mahiyetine yönelik ileri sürülen görüşleri ve değerlendirmeleri şu üç noktada efendim sıralayabiliriz. Kalp nedir sorusuna üç şekilde sufiler tarafından cevap verilmiştir. Bir grup demiş ki kalbin mahiyeti bilinemez. Yani kalbin hakikatini keşfetmek mümkün değildir demişler. Mesela bununla ilgili Ali bin Sehl el-İsfahani şöyle der. Hazreti Adem'in yaratılışından kıyamete kadar insanlar kalp kalp der dururlar. Ben ise kalbin ne olduğunu ve nasıl olduğunu bana vasfedecek bir er görmeyi o kadar çok arzu ettiğim halde yine de göremem demiş. Hucveri aynı manada şöyle ifade eder. Halk der, sıradan yani avam halk, et parçası olan yüreğe kalp adını verir. Oysa bu et parçası delilerde, çocuklarda ve meczuplarda bile vardır. Ama yine de bunlar hakikatte bizim kastettiğimiz kalpten mahrumdurlar. Şu halde kalp nedir? Kalp adına duyduklarımız ibare ve sözden başka bir şey değildir der Hucveri. Ruha kalp desek o kalp değildir. İlme kalp desek o da kalp değildir. Binaenaleyh Hakk'ın tecelli ve ilhamlarının kalbe nüzül gerçeğinden başka kalp adına söylenebilecek bir başka söz mevcut değildir. Yani bizim bildiğimiz diyor Hucveri, ilahi tecelliler ve ilhamlar ancak kalbe iniyor. Biz bu kadarını anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bunun ötesinde kalbin hakikatine dair bir şey söylememiz çok zordur diyor. Ehli tasavvufun bir bölümü de diyorlar ki, kalbin hakikati esasen bazı kimseler tarafından bilinebilir. Ama bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değildir diyorlar. İşte Gazali ve İmam-ı Rabbani bu görüşte mesela. Onlar derler ki kalp esasen bilinir. Ama bunu herkesin bilmesi de mümkün değil. Öyle sıradan bir bilgi değil çünkü bu. Mesela İmam-ı Rabbani der ki bu ilme der ancak seyr-i sülükünü yani manevi terbiye süreçlerini gereği gibi tamamlamış ve velayet makamına ulaşmış kimseler erişebilir. Bu bilgi ancak o safhadan sonra diyor kişilerde açık hale gelir. Yani kalp ilmi bir anlamda havas ilmidir. Yani seçkinler diye bir ifade edebileceğimiz ya da belli bir kıvama gelmiş, tasaffi etmiş, saflaşmış, nefsini tezkiye, kalbini tasfiye etmiş kimseler nazarında bilinebilir. Binaenaleyh bu ilmi ehil olmayan kimselere açıklamak doğru değildir. Hatta sırrı ifşa sayılır demiş. Gazali de aynı manaya gelecek şöyle cümleler kurar. Cismani kalple ilgisi bulunan Rabbani bir latifedir kalp der. Ancak bunu söyledikten sonra da bu ilgi nasıl bir ilgidir? Yani şu bizim bedenimizdeki maddi kalbimizle o latife-i Rabbani diye söylenilen manevi kalp arasında nasıl bir ilgi var? Bu der, iki sebepten açıklayamam bunu der Gazali Hazretleri. Birincisi der, konu ilmi mükaşefe ile ilgilidir. Yani keşif meselesidir bu der. Herkes de manevi anlamda böyle bir keşfe nail olamayacağından bunu bilemez demek istiyor. İkincisi de, Hazreti Peygamber'in bile açıklamaktan kaçındığı ruh sırrını ifşa sayılma endişesidir. Bu diyor çok özel bir ilimdir. Ruha dair bir hakikat bilgisidir. Bunu bilsek bile bizim bunu açmamız doğru değildir. Aynı endişeler mesela İbrahim Hakkı Erzurumi'de de var. O der ki onu bilen demez, söyleyen bilmez der. Yani kalbin hakikatini gerçek anlamda bilen onu söylemez. Zaten söyleyen de onu bilmez der. Yine bir grup sufi efendim der ki kalbin mahiyeti esasen bir şekilde açıklanabilir. Yani evet, bir grupta böyle söylüyor. Kalp açıklanabilir. Kalbin ne olduğuna dair efendim açıklama yapmak mümkündür. Bunlar da farklı şekillerde açıklama yaparlar. Bu noktada yapılan izahlarda şöyle birkaç izaha yer vermiş olalım. Bunu konuyla ilgili hemen hemen bütün sufiler bir kere manevi kalbimizin yani Kur'an ve sünnette Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde bahsettiği kalp, Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinde bahsettiği kalp öncelikle cismani kalp değil diyorlar. Fakat bu cismani kalple ilgisi bulunan, bir şekilde ilgisi bulunan Rabbani ilahi bir latifedir. İlahi bir yani sırdır. İlahi bir inceliktir. İnsanın bilen, idrak eden, muhatap alınan ve sorumlu tutulan hakikatidir diye ifade ediyor. Aşağı yukarı kalbin bilinebileceğini ve izah edilebileceğini ifade eden sufiler bunu bu şekilde söylerler. Mesela Hakim et-Tirmizi bunlardan birisidir. O zat sadr, kalp, fuat ve lüp, bunları daha önceki bir programımızda kısa kısa izah etmiştik. Sadr normalde Arapçada bir şeyin başı ve göğüs anlamına kullanılır. İşte kalp kelimesi, fuat kelimesi de efendim kalp anlamına müteradif gibi kullanılan bir kavramdır, kelimedir. Lüp de öz demektir Arapça ifadeyle. Bunlar arasındaki ince farklara dikkat çeker Hakim et-Tirmizi. Der ki kalp der umumi bir kavramdır, genel bir kavramdır. İnsanın bütün batini makamlarını yani görünmeyen iç dünyasını ifade eden genel bir kelimedir kalp der. Ve bunu şöyle benzetmelerle açıklar. Mesela der ki Arapçada ayn kelimesi göz anlamına gelir. Bu ayn dediği zaman Arap der hem gözün iki kapağı arasında bulunan beyaz tabakasını kastetmiş olur. İkincisi hem onun içindeki bulunan siyah yuvarlağı kastetmiş olur. O göz bebeği daha efendim dar bir çember olan siyah noktacığı göz bebeğini de bu kavram ifade etmiş olur. Ve göz nuru o görme gücünü de görme ışığını da içine alır der. Bu dört tane iç içe geçmiş kavram aynı zamanda bir ayn kelimesiyle ifade edilir. İşte kalp kelimesi de böyledir der. Hem sadrı göğüs dediği ifade ettiğimiz hem onu ifade eder. Hem içindeki o et parçası gibi gördüğümüz kalbi ifade eder. Onunla ilgili onun içindeki manevi letaife de işaret etmiş olur. Hem fuat diye ifade ettiği yine kalbin merkezini teşkil eden kavramı da içine almış olur. Hem de bunların özünü içine almış olur. Bunu mesela bir de ceviz benzetmesiyle yapar Hakim et-Tirmizi. İşte kalbi açıklamaya çalışır. Der ki mesela cevizin der en dış kabuğuna sadr diyebiliriz der. Onun sert kabuğuna yine kalp ismini verebiliriz. Onun cevizin içine der fuat ismini verebiliriz. Cevizin yağına da lüp ismini verebiliriz diyerek böyle bir takım benzetmelerle kalbi açıklamaya çalışır. Ve der ki iman, niyet, ilim, yakin, huşu, takva, muhabbet ve rıza gibi kavramların esasen kalp merkezli kavramlar olduğuna dikkat çeker. Efendim daha bunun gibi kalp mefhumunu mesela 7 mertebede izah edenler de olmuş. Demişler ki birinci mertebesi kalbin sadırdır. demişler Arapça olarak. Sadır, göğüs anlamında, bir şeyin başı anlamında. Bu İslam cevherinin ocağıdır. Yani bunu şu ayetten yola çıkarak böyle ifade etmişler. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam. Allah bir kimsenin sadrını, göğsünü İslam'a açarsa demektir. İşte demişler ki Allah'ın İslam nuru önce sadra girer. Bu birinci mertebedir kalpte. İkincisi kalp mertebesidir der yine. Bu da iman cevherinin ocağıdır. Bu da Hucurat suresindeki ayetten yola çıkarak bu ikinci makama dikkat çekerler. Cenab-ı Hak kalbe henüz iman girmemiştir anlamında kullandığı için imanın mahalli kalptir. Bu ikinci mertebedir der. Şagaf ifadesi geçer. Kad şagafeha hubbe. Onların adeta yüreğini, kadınların, Yusuf Aleyhisselam'ın o güzelliği onların yüreğine işlemiştir anlamında bir ifadedir. Bu da der Allah'ın yaratıklarına karşı sevgi ve şefkat gösterme mahalli olarak der. Bura üçüncü mertebe derler. Fuat kelimesi yine kalbin merhalelerinden bir tanesidir. O da müşahede yeridir. O da Necm suresindeki Yüce Rabbimizin peygamberimizle ilgili ifade ettiği مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَى ayetine işaretledir. Yani Fuad'ının gördüğünü göz affedersiniz, gözün gördüğünü Fuat yalanlamadı. Yani o da gördü demek. Dolayısıyla dördüncü mertebede Fuat der. Beşinci mertebe Habbetül Kalp derler. Habbetül Kalp, kalp çekirdeği demek aslında. Muhabbetullah mahallidir. Altıncı mertebe olarak Süveyda. Süveyda küçük noktacık demek. Gaybı mükaşefe mahallidir demiş sufilerinin bir kısmı. Burada altıncı mertebe olarak. Yedinci mertebe olarak da Mühcetül Kalp diye bir mertebeden bahsediyorlar sufiler. Bu da ilahi nurların tecelli ettiği yerdir. Tabii muhterem dinleyenlerim, bunlar belki çok teknik tabirler ama en azından şunu ifade etmek istiyoruz. Gerçekten kalple ilgili en derin tahliller sufiler tarafından yapılmış. Adeta onlar kendi laboratuvarlarında kalbi bir şekilde masaya yatırmışlar ve ince ince konu üzerinde detaylı bir şekilde durmuşlar. Mutasavvıfların büyük bir çoğunluğu ise, evet, İbrahim Hakkı Erzurumi'nin de, efendim İsmail Hakkı Bursevi'nin de konuyla ilgili daha uzun tahlilleri var. Tabii bir radyo programında bu tahlillerin hepsine girmek elbette mümkün değil. Onun için o uzun tahlilleri kısa geçiyorum. Fakat ifade edebilirim ki mutasavvıfların büyük çoğunluğu kalbi fonksiyonları itibariyle tanıtma cihetine gitmiş ve kalbin insan hayatındaki önemine dikkat çekmişler. Onların bu konudaki görüşlerini de şöyle kısa kısa özetleyebiliriz. Mesela kalbin değişken bir yapıya sahip olduğuna çok vurgu yapılmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de buna çok rastlıyoruz. Ayet-i Kerime'de de var zaten bu. Ey Rabbimiz, işte kalbimizi hidayete erdirdikten sonra kaydırma diye Allah bize Kur'an'da dua öğretir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl buyurarak kalbin bu değişken yapısına dikkat çeker. İşte sufilerde de kalbin bu oynak yapısı, değişken yapısı, sürekli dönüşen yapısı çok gündemlerinde olmuş. Yunus Emre'nin şiiri bu anlamda son derece çarpıcıdır. Der ki, Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryan olur. Yani bir an gelir sevinçlidir, bir an gelir böyle adeta ağlayan, sızlayan bir yapıya dönüşür. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bazen böyle zemheri soğuğunu andıran bir soğukluğun içindedir, buz gibidir. Bazen de böyle bir neşelenir, bir müjde alır adeta. Sanki böyle bir bahara dönüşür, bir gülistana dönüşür, bir gül bahçesine dönüşür. Evet, kalp böyledir. Yine Yunus'un bu şiiri bayağı uzundur rahmetullahi aleyh. Bazen der Cebrail'e döner, bazen der Firavun'a, Karun'a döner der. Bazen kibirlenir, bazen der tevazuya bürünür. Bazen hikmet olur, bazen hakim olur, Lokman'a dönüşür der. İşte kalbin birçok iniş çıkışlarını, değişkenliğini nazara itibare alarak kalbe bu anlamda bir istikamet çizmek, ona bir sebat vermek, onu sırat-ı müstakim üzere tutma noktasında işin zorluğuna dikkat çekmiş olur. Yine sufiler kalbin efendim önemini ve mahiyetini bir şekilde anlatırken, kalp derler Allah ile insan arasındaki ilişki merkezi, kontak noktasıdır. Hatta sufilere göre Allah Teala kalpte aranmalıdır. Hemen hemen bütün sufiler değerlendirmelerinde bu husus üzerinde önemli durmuşlar. Mesela yine Yunus'un şiirlerinde bu şöyle geçer. İstemegil hakkı ırak, gönüldedir hakka durak. Sen diyor Cenab-ı Hakk'ı uzakta arama, Cenab-ı Hak gönüldedir. Sen senliğin elden bırak, tenden içeri candadır. Eğer sen kendi benliğini bırakırsan, kendini adeta görmezsen, o zaman tenden içeri candadır. Onun senin öz hakikatinde olduğunun hissine, idrakine varmış olacaksın der. Yunus sen diler isen, dostu görem dir isen, ayandur görenlere, ol gönüller içinde. Eğer diyor bu ezeli ve ebedi yari müşahede etmek, görmek gibi bir irade varsa sende, bir istek varsa sende der, o onun gönüllerde seyredilebileceğini, müşahede edilebileceğini fark edersin der. Mevlana da mesela aynı manaya dikkat çeker. Der ki gönüller sevgilinin bulunduğu yere gitmek için evini barkını bıraktı. Fakat bir de bakıp gördü ki sevgilisinin evi barkı meğer gönülmüş. Burada sevgili diye ifade ettikleri tasavvuf edebiyatında yar dedikleri Allah'tır muhterem dinleyenler. Onun dışındaki her şey ağyardır adeta. Yani düşman gibidir. Şöyle diyelim, düşman demeyelim de yarın dışındaki şeylerdir. Yar dediklerimi dedikleri zaman Allah'ı kastetmiş olurlar. Niyaz-ı Mısri, bu da büyük sufilerimizden ve gerçekten şiirleriyle o irfanı en güzel dile getiren şairlerimizden birisi. O da der ki yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir. Katremin içinde ummanımdır Allah hu diyen. Ey diyor Allah'ı arayan derviş. Onu yerde gökte sağda solda arama. Hakikatte o müminin kalbindedir. Sen yüreğine yönel, kalbine yönel. Onu hissedeceksin. Onu adeta göreceksin. Katremin içinde ummanımdır Allah. Ben diyor bir zerreyim, belki bir katreyimdir ama içimde ummanlar saklıyorum diyor Hazret. Anladınsa sen seni, devam ediyor Niyaz-ı Mısri. Bildin ise canu teni, gayri ne var ey gönül, canu canan sendedir. Eğer diyor sen kendi hakikatini gerçekten tanıdıysan, bildiysen, bu can nedir, bu ten nedir fark ettiysen, şunu anlamışsındır ki, can da sende, canan da sende diyor. Yani onu başka yerde arama. Bakınız sufilerde işte kalp motifi, kalp kavramı çok merkezli bir kavramdır. Vuslat adeta orada aranır. O bakımdan kalp üzerine yoğunlaşan, odaklanan kimselerdir ehli tasavvuf. İbrahim Hakkı Erzurumi, bizim diyarımızdan diyelim, ülkemizin büyük hak dostlarından, büyük alimlerinden, o da şöyle bu hakikate işaret eder. Dildedir dildar daim, sanma bir dem dur olur. Gerçi dil gafletle ondan dembeden mehcur olur. O diyor, dil Farsça'da gönül anlamındadır ki Osmanlıca'da çok kullanılır. O der, sevgili o yar, o Mevla gönüldedir. Şunu zannetme, o bir an bile o senden uzak değildir. senden uzak olduğunu sanma. Gerçi diyor, gönül ondan zaman zaman gafil olur. Başka şeylere yönelir, başka şeylere kaybolur gider ama o hiçbir an o kaybolmaz. Daima mümin kulun gönlündedir diyor. Esasen sufiler kalbin bu özelliğini şöyle bir kutsi hadise dayandırırlar. Beni yerim ve göğüm kuşatamadı fakat mümin kulumun kalbi kuşattı. Bu hadis, hadis kriterleri çerçevesinde, hadis kitaplarımız içerisinde sahih bir hadis olarak kabul edilmez muhterem dinleyenlerim. Ancak ehli tasavvufun eserlerinde bu kutsi hadise çokça yer verilir. Efendim, tabii ehli tasavvufun hadis kriterleriyle sufilerin, affedersiniz, hadisçilerin hadis kriterleri bazen farklılık arz ettiği de olmuştur. Bu iki grup arasında zaman zaman tartışmaya da sebebiyet vermiştir. Bazı hadis alimleri bu nevi hadisler söz konusu olduğunda çoğu zaman lafzen, yani söz olarak böyle bir kalıpta hadis kitaplarımızda yer almasa da mana cihetiyle doğrudur diyerek bu tür değerlendirmelerde bulunurlar. Ancak ben bunu burada tabii bir hadisçi kriteri olarak söylemiyorum. Sadece ehli tasavvufun kalp değerlendirmelerine nasıl baktığına işaret olsun diye bunu ifade ediyorum. Kitaplarında bu Ehlullah Hazaratı birçok sufi bu kutsi hadise yer vermiş. Bu şekilde beni yerim ve göğüm kuşatamadı fakat mümin kulumun kalbi kuşattı şeklinde. Hadis olarak nakledilen bu ifade tasavvufi kaynaklarda çeşitli şekillerde değerlendirilmiş. Buradan hareketle kalbin önemi üzerinde durulmuş. Mesela İbn Arabi bu hadisten hareketle kalbin Allah'ın her şeyi kuşatan rahmetinden bile geniş olduğunu söylemiş. O kadar efendim bayağı ileri bir yoruma gitmiş mübarek. Mevlana Celaleddin de kalbin sınırsızlığını şöyle tasvir etmişler. Gönül öyle bir varlıktır ki şu 7 kat gök gibi 700 gök orada kaybolur görünmez olur. Öyle bir gönül genişliğinden bahsetmiş. Bazı sufiler de kalbin genişliğini ifade için şöyle bir benzetme yapmışlar. Arş ve onun kuşattığı her şey demişler. Adeta tüm varlık diyelim. Allah dışındaki tüm varlık Arif'in kalbine bırakılacak olsa Arif onu hissetmez bile. Zira kalp arşı, kürsiyi, aklı, nefsi, mekanlı ve mekansız olan her şeyi kuşatacak derecede geniştir denilmiş. Bunlar gerçekten tabii tasavvufi irfan mektebinde, irfan hayatımızda belki uzun uzun değerlendirmeler yapılmış konular. Biz burada sadece efendim dikkat çekmiş oluyoruz. Arife bir işaret kafidir kabilinden. Evet, kalp nasıl genişler? Gerçekten kalbin genişliği deyince nasıl anlaşılır? Nasıl anlaşılmalıdır? Bu konular muhtemelen tabii bu büyük hak dostlarının gözünde ve gönlünde çok daha farklı derin manalar ifade ediyor. Ancak biz belki bu konuların bir hal olarak kulda tecelli ettiğini, bir şekilde onun yüreğine böyle yansıdığını ifade edebiliriz. İmam-ı Rabbani mesela mutasavvıfların kalbin genişliğine yönelik bu nevi sözlerini bir karışıklığın eseri olarak değerlendirir. Ona göre hakikat şudur. Velayet ehline göre kalp emir aleminden olan ve insanın toplayıcı hakikatini ifade eden bir cevherdir. Nübüvvet lisanında, yani peygamber dilinde ise bedenin salahı ve fesadı, yani sıhhati ve bozulması kendisine bağlı olan bir et parçasından ibarettir. Kalbin genişliğiyle ilgili sözler, bakınız İmam-ı Rabbani hakikaten hem zahir alimlerini hem de böyle gönül sultanlarını bir arada değerlendirerek bir orta yol, istikamet çizen büyük velilerden birisi muhterem dinleyenlerim. O der ki işte kalbin genişliğiyle ilgili bu nevi sözler velayet ehlinin anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak yine de bir karışıklık söz konusudur. Zira kalpteki zuhur, yani varlığın kalpte ortaya çıkması, arştaki zuhura nispetle bir lem'a, bir parıltıdan ibarettir. Binaenaleyh ilahi tecelliler bakımından gerçek üstünlük arşa aittir. Yani kalp arştan daha büyük, daha üstün değildir diyor. Cüneyt ve benzerlerinin kalbi arştan büyük göstermeleri bir şeyin aslı ile numunesini, yani maketini karıştırmış olmasının bir sonucudur. Yani onlar kalp hakikatinde arş ve içindekilerin numunesini görünce gördüklerinin hakikat olduğuna hükmetmişlerdir. Bu ise açık bir yanılgıdır der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kalp arş benzetmesinin bir başka izahı da şudur. Genel olarak Allah'tan başka bütün varlıklara Allah'ın arşı, arşullah denildiği gibi özel olarak da Allah isminin mazharı olan insana bu isim verilir. Sufiler hadisi kutsi olarak kabul ettikleri yerlere ve göklere sığmayan Allah Teala'nın mümin kulunun kalbine sığdığını ifade eden rivayetten hareketle insan-ı kamilin kalbinin Allah'ın istiva ettiği yer, yani isim ve sıfatlarıyla tecelli ettiği mahal olduğunu söylerler. Bu itibarla kalbi Allah'ın arşı diye tavsif ederler. Nitekim mesela Yunus Emre bir beytinde bu hususu şöyle vurgular. Can gözü anı gördü, dil ondan haber verdi. Can içinde oturdu, gönlümü arş eyledi. Yani bütün varlık aleminde arşın yeri neyse, insan hakikatinde de kalbin yeri orasıdır der. Birçok sufilerin sözlerinde bu nevi efendim şiirlere, nesirlere rastlamak mümkündür muhterem dinleyenlerim. Yine bu anlayışın tabii bir uzantısı olarak insan vücudunda bulunan ya da insan benliğinde var olan kalbin Beytullah olduğu adeta Kabe olduğu yönünde benzetmeler de yapılmıştır. İbn Arabi kalbin Kabe oluşunu irfani bilginin, yani marifetullah'ın kaynağı oluşuna bağlar. Marifetullah, Allah'ı tanıma noktası olması itibariyle der ki kalp insan ikliminde, insan vücudunda, insan aleminde kalp Kabe mevkiindedir. Hucveri şöyle izah eder. Der ki marifet mahalli olan gönül hizmet kıblesi olan Kabe'den daha üstündür der. Kabe sürekli olarak kulun baktığı bir şeydir. Kulların nazar ettiği bir şeydir. Kalp ise devamlı olarak Mevla'nın nazar ettiği bir yerdir. Efendim hadiste tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah sizin kalbinize nazar eder buyurunca işte insan vücudunda, insan varlığında Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği yer kalptir. Öyleyse burası nazargah-ı ilahi olmak bakımından zahiri Kabe'den daha önemlidir. Bakış açısı geliştirilmeye çalışılır. Ebu Abdullah Belhi de şöyle der bu zat. Hicri 319 senesinde vefat etmiş ilk dönem sufilerinden. Şaşarım der o kimseye ki peygamberlerin izleri ve hatıraları vardır diye Kabe'ye ve haremine varmak için sahraları, çölleri ve kırları aşarak oraya gider de Mevla'nın eser ve tecellilerinin bulunduğu yer olan kalbine vasıl olmak için nefsinin heva ve hevesinden geçip gitmez. Mevlana'dan çok duyduğumuz tabi zahiri Kabe ile kalp benzetmesi de vardır ya da kıyaslaması vardır. Der ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Kabe Azeroğlu Hazreti Halil'in yaptığı bir binadır. Gönül ise celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Beytullah'tır. Diğeri ise Hakk'ın nazar ettiği adeta nazargah-ı ilahi, yani insandaki Kabe'dir. Dolayısıyla Halil'in yaptığı bina mı, Rabbin nazar ettiği bina mı kıyaslaması yapmaya çalışır. Yine Yunus Emre der ki, bizim ariflerimizden, efendim Anadolu'muzun toprağını irfan suyuyla yoğuran büyüklerden Yunus Emre'miz, gönül mü yi Kabe mi yi, ayıt bana aklı iren, gönül yiğdirir, zira kim gönüldedir dost durağı. O da böyle bir kıyaslama yapar. Gönül mü daha üstün, Kabe mi? Ey aklı eren kişi, beni bu konuda bir uyandır. Ve sonra cevabını kendisi verir. Gönül der üstündür, zira dostun durağı gönüllerdir der. Tabii gönül Kabe'ye benzetilince bu sefer gönül almak, gönlü ziyaret etmek gündeme getirilmiş. Mesela Hacı Bektaş-ı Veli gönül ziyaretiyle ilgili şunları ifade eder. Müminin gönlü Kabe'ye benzer der. Kabe'ye varan ayağıyla yürür ama gönül isteyen yüzü üzere varması gerek. Onun için aşıklar yüzlerini yere sürerler. Kabe'ye gidene kılavuz gerekir ve Kur'an kılavuzdur. Gönle gidene ise bizzat Allah yoldaştır der. Tabi burada şu hususu belirtelim ki, arş ve Kabe'ye benzetilen gönül, insan-ı kamilin gönlüdür muhterem dinleyenlerim. Gönlünü masivadan pak etmeyen kimselerde, temizlemeyen kimselerde bu gönülden eser yoktur. Nitekim Mevlana Arif'in gönlü yanında der, sıradan insanların gönülleri bedene benzer, bedenlere benzer der. Abdülkadir Geylani de masivadan, yani Allah'tan başka tüm sevgilerden arınmış bir gönül marifetullah taliplerine Kabe olur der. Esas kabeleşen gönül masivadan arınmış gönüldür, tertemiz olmuş gönüldür. Muhammed Esad Erbil'i kutsesi ruh da, insan bir mümini kamil, yani bir veliyi fazıl olmadıkça kalbi arşurrahman olamaz der. Evet, demek ki herkesin kalbi, bu Allah dostlarının kullandığı kalp anlamına gelmiyor muhterem dinleyenler. İnsan-ı kamilin kalbini Allah'ın yeryüzündeki hazineleri, esrar-ı ilahinin mahzeni, ilahi sırların saklandığı yer ve mülk aleminin mutasarrıfı gören sufiler, vasıl-ı ilallah olmak isteyen taliplere, yani Allah'ın rızasını elde etmek, adeta dünyadayken Cenab-ı Hakk'ı görürcesine bir kulluk kıvamına ermek isteyen gönüllü talebelere, bu nevi güzel kalplere girmeleri tavsiyesinde bulunurlar. Eskiden tabi salih kullara ve Allah dostlarına ziyarete gidenler onlara derlermiş ki, efendim bize de gönlünüzde bir yer verseniz ya da lütfen istirham ederiz, bizi gönlünüzden çıkarmasanız diye ricada bulunurlar. Böylece onlardan bir feyiz, bir rahmet nazarı, bir himmet talep ederlermiş. Yunus Emre bununla ilgili bir beyitte şöyle söyler. Evliyanın gönlünden kesme şeyen lillahı, sana himmet ol eyler, göz ile kaşı değil der. Yani sen der, Allah dostlarının, ariflerin yanına vardığın zaman onların gönlünden istifadeye bak. Onların gönlünden, onların güzelliklerinden, iç alemlerindeki güzel kokulardan, marifet güllerinden bir şeyler devşirmeye çalış. Sana der, himmet olacaksa o gönülden olacak. Yoksa o gördüğün insan-ı kamilin gözünden, kaşından değil der bu himmet. Gönlünü çelmeye bak der adeta. Onun gönlünün senin gönlüne doğru akmasına sağ yük gayret eyle diye tavsiyede bulunurlar. Tabii gönül bu derece ehemmiyetli olunca bu gönlü hor görmek ya da kırmak ariflerce en büyük günahlardan biri kabul edilmiş. Mesela incinmiş bir gönlü yapmak da büyük bir sevap olarak efendim hatırlatılmış. Mevlana gönül incitenleri şöyle uyarır mesela. Der ki, senin bir saman çöpü kadar değer vermediğin yıkık gönül var ya, bu gönül arştan da üstündür, kürsiden de, levhten de, kalemden de. Hor bile olsa gönlü hor tutma. O horluğuyla gene de bütün pek şey, birçok şeyden üstündür der. 200 parça olmuş, kırılmış bir gönlü yapmak Allah katında haçtan da umreden de daha üstündür der. Sus, her kılında 200 dil olsa da söylesen gönül gene de anlatılamaz der. Yunus Emre de bununla ilgili der ki, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Gönül çalabın tahtı, yani Cenab-ı Hakk'ın efendim arşı adeta. Gönüle çalap baktı. Çalap eski Türkçemizde yaratıcı anlamında. Evet, gönül çalabın tahtı. Gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Bunun için gönül yıkmak çok büyük efendim bir insan ayıbı, insan kusuru olarak görülmüş. Ve kimseyi incinmemek tasavvuf yolunun şiarı olarak takdim edile gelmiştir. Sufiler nazargah-ı ilahi ten değil gönüldür diyerek kalbin kötü sıfatlardan arındırılıp Allah'ın razı olacağı vasıflarla bezendirilmesine büyük önem vermişler. Hatta tasavvufi eğitimin tümüyle kalp mihveri etrafında gerçekleştiği bu çerçevede söylenebilir muhterem dinleyenlerim. Bu uğraş bir anlamda kalbi kâbeleştirme gayretidir dense yeridir. Zira nihai noktada kalp tasfiyesinden maksat, gönlü Allah dışında her şeyden arındırmak ve onu yalnız Allah'a tahsis etmektir. Tasavvufi eserlerin ekseriyeti, kalbi masiva alakasından kurtarıp, yani Allah dışındaki diğer varlıkların muhabbet ilgisinden kurtarıp, Mevla'ya rapt edecek, amel, hal ve vasıfların neler olduğu ve nasıl gerçekleştireceği üzerinde durmuş birçok sufiler. Mesela Ebu Nasr Serrac'ın El-Lüma'ı, Kuşeyri'nin Risalesi, Ebu Talip El-Mekki'nin Kutul Kulub adlı eseri, İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'i, İbn-i Kayyim El-Cevziye'nin Medarcus Salikin adlı eserleri bu nevi eserlerden bazılarıdır. İnşallah muhterem dinleyenlerim, bugünlük tasavvufta kalp konusunu burada sonlandırıp inşallah bir sonraki programımızda sufilerin kalp safhasıyla neyi hedefledikleri üzerinde de durmuş olacağız bir sonraki programda. Rabbimiz izin verirse inşallah. Şimdi hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Rabbimize efendim bizlere bu kalp yolculuğunda muvaffakiyetler vermesini niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programını dinlediniz.